چشم جهان.
مرحبا değerli dinleyiciler. Sizleri yine bir Çeşme Cihan programında saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Ben Kudret Bülbül, İlyas Bağcı, Arzu Yaman ve Murat Baran ile birlikte programı sunuyoruz. Teknik Masa'da Ayhan Taşçı Bey bizlere katkı sunuyor. Başlarken hemen belirtelim, bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugün sizlerle 6. Türk Konseyi Zirvesi'ni konuşacağız. Konuklarımız Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden doçent doktor Ayşe Çolpan Kavuncu, pardon hocam, ve AK Parti Balıkesir Milletvekili TÜRKPA Türk Grubu üyesi doktor Mustafa Can Bey. Mustafa Can Bey stüdyomuzda değil, biraz sonra ona telefonla bağlanacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Programa başlarken sosyal medya adreslerimizi de paylaşalım. Bizi Çeşme Cihan TR Twitter adresinden takip edebilir ve gelecek programlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kudretbulbul@gmail.com adresine mail göndererek bizlerle iletişime geçebilirsiniz. İfade ettiğimiz gibi bugün 6. Türk Konseyi Zirvesi'ni konuşacağız hocam. Gerçekten Türkiye'de gündem belirlemek, aslında dünyada gündem belirlemek oldukça zor. Hafta başında Türk Konseyi Zirvesi oldukça önemli bir gündemdi. Ama bugün tüm dünya Tahran'daki zirveyi izliyor, İdlib'i izliyor. Gündemi takip edebilmek olabildiğince zor. Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki adeta dünya yeniden kuruluyor. Bazen belki bizim bölgemizde daha fazla değişimler olduğu için insanlar sadece Türkiye'de bunların olduğunu düşünüyor ama küresel bir çağda dünyanın yeniden kurulmasını hep birlikte şahit ediyoruz. Hocam isterseniz önce biraz sizi tanıyalım. Tamam, sonra hocam devam edelim.
Tamam, kendimi tanıtmadan önce öncelikle teşekkür ederim davet ettiğiniz için size ve ekibinize. Sizin de belirttiğiniz gibi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde şu an siyaset bilimi bölümünde doçent olarak görev yapmaktayım. Bununla beraber uzmanlık alanım kent siyaseti ve Orta Asya konusu. Türk dünyasıyla bağım da buradan geliyor. Özellikle doktora tezim Özbekistan'la ilgiliydi. Özbekistan'da yerel siyaset çerçevesinde biraz aslında bugün Türkiye'de de çok güncel bir konu ve önemli bir konu olan mahalle yönetimleriyle ilgili. Özbekistan'ın köklü bir mahalle yönetimi var. Bununla ilgili doktora tezi yazdım. Bu tezi yazarken de 2 yıla yakın Özbekistan'da Bilimler Akademisi'nde Taşkent'te çalıştım. 2008-2009 yıllarında. Dolayısıyla bölgeyi bizatihi orada yaşayarak aslında bilgi birikimimi geliştirdim. Bununla beraber tabii kendimi tanıtırken bugünkü konuşmamız çerçevesinde Özbek asıllı olduğumda belirtmemde fayda var. Çünkü sadece doktora tezi değil, özellikle Türk dünyasıyla bağım, ailemden gelen, Sovyetler Birliği, Bolşevik devriminden sonra ülkesinden kaçmak zorunda kalan Özbek bir ailenin mensubuyum. Ve sağ olsun Türkiye soydaşlarına kucak açtığı için o yıllarda Türkiye'nin vatandaşı olarak hayatımızı burada devam ettik. Bu çerçevede de Türk dünyasıyla duygusal bir bağım da aslında devam ediyor.
Teşekkür ediyorum
kısaca
hocam.
Böyle tanıtabilirim herhalde.
Özbekistan bağlantınızı biliyordum ama doktoranızın Özbekistan üzerine olduğunu bilmiyordum. Dolayısıyla belki önümüzdeki günlerde Özbekistan üzerine yeni bir programda birlikte olabiliriz.
Çok memnun olurum hocam.
Özbekistan'da güzel şeyler oluyor. Yeniden bölge, evet, Türk ve dünyaya açılıyor. Dolayısıyla Özbekistan üzerine öğreneceğimiz ya da konuşacağımız çok şey var. Şuradan başlayalım Ayşe hocam isterseniz. Türk Konseyi Başkanlar Zirvesi diye söylüyoruz. Önümüzdeki günlerde Türk Konseyi Gençlikler Yardımcısı Ömer Bey'i de konuk olacağım ama başlarken isterseniz biraz Türk Konseyi nedir, Türk Genişi nedir? Bunu biraz dinleyicilerimize anlatsak.
Tabii. Şimdi Sayın Ömer Kocaman Beyefendi çok daha detaylı anlatacaktır Türk Keneşi'nin tarihçesine. Türk Konseyi ya da Türk Keneşi olarak adlandırılan aslında bölgesel bir kuruluş. Ve Türk dünyası açısından da bölgesel anlamda çatı bir kuruluş olması bakımından da hayati bir öneme sahip. Aslında ortaya çıkış süreci oldukça uzun. 92'deki Devletler Başkanları Zirvesi ne dayanan bir kuruluş süreci olsa da 2009 yılında Ankara anlaşmasıyla 2009 yılında Nahçıvan anlaşmasıyla beraber İstanbul'da merkezi olmak koşuluyla 5 tane farklı kurumu bünyesinde barındıran Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi olarak ortaya çıkıyor Türk Keneşi. Üye ülkeleri yani kuran ülkeler aslında Türkiye, Kırgızistan, Azerbaycan ve Kazakistan. Süreç içerisinde zaman zaman Türkmenistan'ın katılımcı üye olduğunu görüyoruz. Bu son zirvede Özbekistan'ın ve Macaristan'ın da katıldığını görüyoruz. Bunlar tabii Türk genişinin elini güçlendiren, ileriye yönelik bize umut vadeden gelişmeleri. Tabii Türk genişine ne olduğunu tarif ederken öncelikle bu çatı kuruluş altındaki 5 alt kuruluşa bakmakta fayda var. Bunlar hangileri? Türk Genişi'nin faaliyetlerini oluşturan, bünyesinde barındıran kuruluşlara baktığımızda ilk olarak 93 yılında ortaya çıkan Türk Soyu görüyoruz. Zaman içerisinde 2009'dan sonra Türk Genişi'ne bağlanıyor. Türk Soy aslında bir kültürel işbirliği Türk dünyası coğrafyası içerisinde ve Türk dili konuşan ülkelerin kültür bakanları tarafından ortaya atılmış bir kuruluş, uluslararası bir kuruluş. Yine Uluslararası Türk Akademisi bir ikinci alt kuruluşumuz olarak Türk Genişi'nin bünyesinde faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Uluslararası Türk Akademisi'nin tarihçesi Türk Soy'dan biraz daha farklı. Türk Akademisi aslında Kazakistan'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'in öncülüğünde Kazakistan Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir Türk Akademisi olarak kuruluyor.
Başkanlığı sürdürüyor.
Evet, şu anda tekrar son zirvemizde de aynı kişi atandı. Ve bu kuruluşta 2014 yılında uluslararası statü kazanarak Türk Genişi'ne bağlanıyor. Yine Türk Kültür ve Mirası Vakfımız var. Üçüncü bir kuruluş olarak. 2012 yılında Bişkek'teki zirvede kararı alınıyor bu kuruluşun. Ve temel olarak Türk dünyasındaki kültür varlıklarını koruma çerçevesinde bir amaç teşkil ediyor. Bunun yanında TÜRKPA var. Bugün Sayın Milletvekilimiz bağlandığında daha detaylı eminim üzerinde duracaktır. Türk dili konuşan ülkeler parlamenter asamblesi olarak geçiyor açılışı. 2008 yılında kuruluyor. Son olarak da Türk İş Konseyi, Türk dünyası bölgesindeki aslında ekonomik işbirliği üzerine özel sektörü organize eden, koordine eden, özel sektördeki kuruluşları birleştirmeyi amaçlayan bir kuruluş olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Türk Konseyi'ni ya da Türk Genişi'ni tarif ederken Nahçıvan Anlaşması'nın ikinci maddesi bizim açımızdan önemli. Çünkü Türk dünyasındaki ülkeler arasındaki işbirliği noktasında Türk Genişi'nin temel amaçlarını tarif eden maddemiz ikinci madde. Bu çerçevede örgütün temel amaçlarına baktığımızda çok kısaca taraflar arası güven ilişkisini artırmak, bölge ve bölge etrafındaki barışın sürekliliğini sağlamak, dış politikada Türk dünyası ülkelerinin ve devletlerinin ortak bir tutum sergilemesini sağlamak ve bunun dışında tabii uluslararası terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, radikal hareketlere karşı mücadele, güvenlik noktasındaki işbirliği alanı. Bunun dışında da kültürel, ekonomik ve diğer tüm alanlarda aslında
işbirlikleri
ortak hareket sağlamayı amaçlayan bir teşkilat olarak karşımıza çıkıyor Türk Genişi.
Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Genel bir çerçeve çizdiniz. Tabii Türkiye sıradan bir ülke değil. Pek çok ülkeyle ilişkilerini geliştirebilecek bir ülke. Çünkü çok köklü bir tarihe sahip. Bazen işte hem Türkiye'de ya da uluslararası medyada şöyle algılar oluşuyor. Türkiye Türk dünyası ile ilişkilerini geliştirince Türkçülüğe mi kayıyor? İslam dünyası ile ilişkilerini geliştirince İslamcılığa mı kayıyor? Halbuki bu sorular ya da bu tür endişeler izleyiciler, dinleyiciler lütfen bağışlasınlar. Bence çok absürt. Türkiye Avrupa Birliği de ilişkilerini geliştirebilecek bir tarihe, bir vizyona sahip. Aynı zamanda Türk Cumhuriyetleri'yle de ve İslam ülkeleriyle de bundan hiçbirisi birbirine alternatif değil. Buradan hareketle belki Türk Konseyi ya da Liderler Zirvesi dediğimizde rahmetli Özal'ı anmak gerekebilir. Ben de hatırlıyorum çünkü yanlış hatırlamıyorsam 1992 ya da 93'teydi. Evet. İlk defa Liderler Zirvesi yapılmıştı. Ama Türk Konseyi bağlamında 6. Liderler Zirvesi'ni yapıyoruz. Evet. İsterseniz bu Liderler Zirvesi, son zirveyi, zirvede alınan kararlar ya da zirvenin anlamına üzerine biraz duralım.
Şimdi Türk Genişi zirvelerine baktığımızda bu 6. zirvemiz aslında bundan önceki bütün zirvelerde de temel bir tema etrafında zirvelerin gerçekleştiğini görüyoruz. Bu zirvenin de temel teması gençlik ve ulusal sporlar olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim zaten zirveden birkaç gün önce de Issık Göl çerçevesinde geleneksel göçebe sporları festivali, olimpiyatları olimpiyatı gerçekleştirildi. Hatta orada alınan bir kararla 2020 yılında da dördüncüsü Türkiye'de gerçekleştirilecek. Bu çerçevede gençlik ve ulusal sporlara ağırlık verilen ve ortaklık anlamında, işbirliği anlamında spor alanındaki gelişmeleri tavsiye eden bir zirve. Kırgızistan'da Çolpanata şehrinde Ruh Orda dediğimiz, aslında Cengiz Aytmatov'un adını taşıyan bir kültür merkezinde gerçekleşiyor. Üye ülkelerimiz olan Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'nin cumhurbaşkanlarının katılımıyla beraber, tabii Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Soronbay Jeenbekov'un ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.
Hocam, Sayın Vekilimiz hattaymış. Tamam. Sizin de daha sonra tekrar devam edelim. Sayın Vekilim, bizi duyuyor musunuz?
Duyuyorum Sayın Hocam. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.
Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza diyelim.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Sizi burada ağırlamak isterdik ama inşallah bir başka zaman stüdyomuzda da ağırlayalım.
Hocam inşallah. Biraz mekan olarak uzak kaldık. Evet. Balıkesir'den selam ediyoruz.
Sayın Vekilim, isterseniz önce Balıkesir Milletvekili, TÜRKBA üyesi Sayın Mustafa Can Bey konuğumuz. Dinleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. İsterseniz TÜRKBA üyesi derken dinleyicilerimize biraz açıklar mıyız? TÜRKBA nedir? Ne tür çalışmalar yapar?
Evet. TÜRKBA tabii adı üstünde Türk dünyasıyla ilgilenen bir kuruluş. Türk dili konuşan ülkeler parlamenterler asamblesi diye ismi, kısacası TÜRKBA. 2008 yılında kurulmuş. Merkezi Bakü. Ve sadece meclis başkanları başkanlık ediyorlar. Asıl amaç da şu, özellikle bu ülkelerin, TÜRKBA üyesi ülkelerin, 4 tane üye ülke var. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan. Bu ülkelerin meclislerini buluşturmayı amaçlıyor. Merkezde Bakü olarak kabul edilmiş ve 10 yıldır da faaliyet halinde ülkeler arasındaki dayanışmayı, işbirliği güçlendirmeyi amaçlıyor. Bizler de inşallah önümüzdeki dönemde kendi komisyonlarımızı oluşturduk. Bizim de başkanımız Binali Bey, meclis başkanımız Binali Yıldırım Beyefendi. Önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı yapacağız. İlk çalışmamız da inşallah 12-16 Eylül arasında Kırgızistan'da olacak.
Ne güzel. Dolayısıyla bu programa da özdeşen bir ziyaret gerçekleştirmiş olacaksınız.
Evet, kesinlikle sizin programınızın ruhuna çok uygun. Evet,
doğru. Bu sadece Türkiye TÜRKBA üyelerinin gerçekleştirdiği bir ziyaret mi olacak, yoksa diğer ülkelerden de katılımcılar olacak mı?
Hocam, TÜRKBA üyelerinin olduğu bir ziyaret olacak. Kırgızistan'da yapılacak toplantı. Kırgızistan daveti üzerine yapıyoruz. tabii burada temel amaçlar var. Belirlenmiş konular var. Mesela bir tanesi sinemayla ilgili, önümüzdeki dönemde Türk dünyası sinemasına yönelik bir takım fikir teatisinde bulunacağız. Belki Türk dünyasına yönelik bir sinema kuruluşuna da öncülük edebilecek toplantılar yapacağız. Kültür Bakanlığımızdan sinema genel müdürümüz de katılıyor. Oradan iki tane Türk sinemasından örnek seçtik. O örnekleri de oraya götürecek Kültür Bakanlığımız. Kırgızistan'ın en önemli sinema salonlarından bir tanesinde. O ki sinema örneğimiz de sergilenmiş olacak. Yine bir başka komisyonda genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili toplantı yapacaklar. Ve 4 günlük yapacağımız çalışma sonrasında da Türkiye'ye dönmüş olacak. Tabii bu işbirliği çerçevesinde hem kültürel çalışmaları hem de ekonomik çalışmaları hep birlikte değerlendirip ülkemize ve Türk dünyası ülkelerine katkı vermeye çalışacağız.
Ne güzel.
Az önce de söylediğim gibi Sayın Hocam, buradaki temel amaç işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek. Malumunuz dünya çok farklı bir yere gidiyor. Artık bu tip birlikteliklerin önemi her geçen gün artıyor. Dünyada artık teamüllerin kalmadığı, geçen gün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da söyledi. Artık teamüllerin çok fazla önemi kalmadığı, çok farklı bir şekilde uluslararası siyaset gelişiyor. Böyle bir dönemde biz de kendi seçeneklerimizi ortaya koymak zorundayız. Kendi birlikteliklerimizi güçlendirmek zorundayız. Böyle olduğumuz zaman hem Türk dünyasında hem de dünyada sözümüz daha fazla geçiyor.
Kuşkusuz öyle Sayın Vekilim. Ki evet. Söz konusu ülke Türkiye ise, Türkiye'nin sadece bir yönde politikalar geliştirmesi düşünülemez. Sizden önce Ayşe Hocam'la da konuşuyorduk. Elbette Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz güçlü olacak. Ama Türk dünyasıyla da gayet güçlü ilişkiler kurmalıyız. Keza İslam ülkeleriyle de. Çünkü Türkiye sıradan bir ülke değil. Çok yönlü ilişkileri tarihi olan bir ülke. Sayın Vekilim, mutlaka izlemişsinizdir. Sizin ziyaretiniz de galiba zaten bu Liderler Zirvesi'nin bir uzantısı ya da tamamlayıcı bir unsuru şeklinde. Son Liderler Zirvesi ve sonuçlarını izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Onun üzerine bir değerlendirme yapsanız.
Evet Sayın Hocam, şimdi tabii Türk Dünyası, 6. Türk Dünyası Konseyi'nden bahsediyorsunuz değil mi?
Evet, evet.
İstanbul'da yapılan konsey toplantısından bahsediyorsunuz. İşte bizim az önce söylediğimiz meseleyle alakalı, yani Türkiye aslında kendi bulunduğu coğrafya ve jeopolitik anlamda baktığımız zaman hocam, Türkiye'nin birçok seçeneği var. Zannediyorlar ki bugün Türkiye'yi sıkıştırırsak, Türk milletini sıkıştırırsak Türkiye zor durumda kalır ve boyun eğer. Ama tarih de bunu göstermiştir. Biz de hiçbir zaman seçeneksiz kalmadık. Bu coğrafya hiçbir zaman seçeneksiz kalmadı. Bir kere Türkiye sadece Türkiye'den ibaret bir ülke değildir. Biz gerçekten gönül coğrafyası olarak tamamen artık kavramsallaştırılan çok geniş bir coğrafyaya hitap eden bir kültürümüz var. Buralara yönelik çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırmamız gerekiyor. Ve daha da oralarda güçlendirmemiz gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi birlikteliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor. İşte bunun bir tanesi de bu yapılan çalışmaydı. Mesela burada en önemli gündemlerden bir tanesi bu ülkeler arasında kendi aramızdaki ticareti geliştirmek ve kendi paramızla yapmak. Mesela bu çok önemli bir gündem maddesi. Çünkü son dönemde özellikle Amerika'nın doları tüm dünyada bir sopa olarak kullanmaya kalkması ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede ülkeyi ekonomik olarak tehdit etmesi de aslında bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Bizler de bundan sonraki dönemde Türkiye'de kendi çözümünü üretmeye çalışıyor. Kendi ticaretinin nasıl yapabileceği noktasına çalışmalar yapıyor. Cumhurbaşkanımız da bunu açıkça ifade etti zaten. Şimdi bu biliyorsunuz Türk Konseyi'nde 6 tane ülke var. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan 4 tane üye ülke var. Bu toplantıya katılan bir de Özbekistan katıldı onur konu olarak.
Ben tam da onu soracaktım. Çünkü
Macaristan'da hocam gözlemci ülke sıfatıyla katıldı.
Ben de tam da onu soracaktım. Özbekistan birkaç dönemdir bu tür toplantılara katılamıyordu. Bu toplantıya katılması gerçekten son derece anlamlı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru.
Hocam bu tamamıyla dünyanın gidişatıyla alakalı bir konu. Dünya değişiyor, şartlar değişiyor. Bölgenin şartları değişiyor, dünyanın şartları da değişiyor. Her ülke kendisine yönelik çözümlerini, kendisine yönelik politikalarını üretmesi gerekiyor. Özbekistan'da bence artık bunu fark etti. Tabii Özbekistan'ın kendine özel, sizin de bildiğiniz bir takım sıkıntıları da vardı. Ama bundan sonraki dönemde Özbekistan'ın da ben bu sürecin içerisinde olacağını tahmin ediyorum. Zaten Özbekistan'da olmasa da bu birlikteliğin güçlenmesi anlamında çok önemli ve çok kıymetli. İnşallah hocam bu birliktelikler önümüzdeki dönemde güçlenerek devam edecek.
Evet, yani Özbekistan'ın gerçekten olmaması büyük bir eksiklikti. Zaten
eksiklikti kesinlikle.
Özbek liderin Ankara ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Özbekistan bayrağının olmaması bir eksiklik diye. Bu yeni dönemde o da aramızda olmuş olacak. Siz ifade ettiniz, Türk dünyası, Türk devletler arasındaki işbirliği son derece önemli. Birlikte paylaşım son derece önemli. Keza dolara tahakkümün ortadan kaldırılması için milli para birimleriyle değişim son derece önemli. Ama Cumhurbaşkanımız orada çok önemli bir unsura daha işaret ettiler. Bu ülkeler arası işbirlikleri artırmaya çalışırken maalesef ülkelerin içerisinde bir zehir gibi, bir virüs gibi sokulan unsurlar da var. FETÖ unsurundan.
Evet, ona bahsedecektim hocam. Ben tam ona gelecektim.
Tamam, ben de lafı getirmiş olayım size.
Evet, ifade etmiş oldunuz. Evet. Cumhurbaşkanımız açıkça da onu söylemiş oldu orada. FETÖ'nün hiçbir şekilde tıpkı Türkiye'de olduğu gibi oralarda da örgütlendiğini ve ona o karşı çok dikkatli olması gerektiğini söyledi. Hatta şunu dedi. Yani önümüzdeki dönemde Türkiye'de yapılan benzer bir kalkışmanın oralarda da olabileceğini, çok dikkatli olması gerektiğini, uluslararası ayaklarının olduğunu açıkça ifade etti. Bence bu da önemliydi. Bundan sonraki dönemde bizim Türkiye olarak eğer bu tip ülkelerle birlikteliğimizi güçlendireceksek terör unsuruna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde ülkeleri tehdit eden en önemli ayaklardan bir tanesi terör olarak öne çıkıyor. Uluslararası anlamda da bu öne çıkıyor hocam. Kendi bölgemizde de son dönemde en fazla sıkıntı çektiğimiz konulardan bir tanesi terör malumunuz. Terör üzerinden bir takım ülkeleri, bazı ülkeleri boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Onlara karşı da uyanık olması gerektiğini Cumhurbaşkanımız çok açık bir şekilde FETÖ üzerinden ifade etmiş oldu. Türkiye aslında hocam farkında mısınız bilmiyorum ama mutlaka farkındasınız. Siz de uluslararası ilişkilerle yakinen ilgilenen, bu anlamda müktesebatı olan hocalarımızdansınız. Türkiye aslında büyük bir dönüşüme de öncülük ediyor dünyada. Malumunuz mesela Amerika ile olan ilişkilerde kendi bölgesi açısından kendi öneminin net bir şekilde altını çiziyor. Türkiye öyle her söyleneni yapan, her isteneni veren bir ülke konumundan önderlik eden, öncülük eden, kendi milletinin çıkarına göre hareket eden bir ülke konumuna yükseldi ki dünyada birçok ülke Türkiye'ye bakarak ya demek ki oluyormuş şeklinde düşünmeye başladılar. Aslında bu da bence ülkemizin yaptığı en önemli öncülüklerden bir tanesi. Önümüzdeki dönemde inşallah ülkemiz hocam güçlenerek yoluna devam edecek. İnşallah bizim hedeflerimiz var biliyorsunuz. 2023 hedefimiz var. Cumhurbaşkanımızın koyduğu, önümüze vizyon olarak koyduğu 2053 hedefimiz var. 2071 hedefimiz var. Biz bu hedefler doğrultusunda milletimizle birlikte yürümeye devam etmemiz gerekiyor.
Sayın Kerim, çok önemli bir noktaya işaret ettiniz. Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil şeklinde. Gerçekten bir iceberg gibi Türkiye bir görünen hali, bir de ama tarihsel kültürel ilişkileriyle çok daha derinliğe giden bir hali var. Bu anlamda Türkiye dönüşen ve dönüştüren bir ülke.
İçerideki evet, dönüşen ve dönüştüren. Siz daha iyi ifade etmiş oldunuz hocam, onu ifade söylemek.
Evet, içeride iç vesayet unsurlarını elin ayağını bağlayan, devlet-millet kaynaşmasını ortadan kaldıran ve milleti baskılayan iç vesayet unsurları aşıldıktan sonra artık Türkiye potansiyelini ortaya koymaya başlıyor ve küresel vesayet unsurlarına karşı da mazlumların, mağdurların, insanlığın ortak menfaatine politikalar geliştirmeye başlıyor. Son olarak şöyle de sorsam, 160 ülkeden dinleyicilerimiz var. Türk dünyası bağlamında belki söyleyecekleriniz ya da iletmek istediğiniz mesajlar varsa onu da alsak sayın vekilim.
Hocam öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugünlerde bizim Balıkesir'in kurtuluşuyla ilgili etkinlikler kutluyoruz. Balıkesir, 6 Eylül Balıkesir'in kurtuluşu. Bugün de ilçelerinin kurtuluşu var. İşte her gün 20 tane ilçenin kurtuluşu var. Onları kutluyoruz. Ve bizim şehrimizde de Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, o bölgeden gelip etkinliklerimize katılanlar var. Mesela bugün Azerbaycan'dan gelen bir heyetle çok güzel bir kutlama gerçekleştirdik. Şimdi bizim gönüllerimiz bir, bizim kalplerimiz bir, bizim kültürümüz bir, bizim yüreklerimiz birlikte atıyor. O yüzden bütün Türk dünyasının artık önümüzdeki dönemde bu birlikteliği güçlendirmesi gerekiyor. Bu işbirliği ve dayanışmayı artırması gerekiyor. Kendi milletimizin lehine, kendi milletimizin çıkarına olacak şekilde bir dik duruşu güçlü bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Malumunuz dünyada artık bazı ülkeler az önce de söylediğim gibi çiğneniyor. Terör meselesi dünyanın başına bela. Birçok ülkede bu anlamda ciddi sıkıntılar var. Bunların temizlenebilmesi çok önemli. İnsan hayatı dediğimiz şey çok önemli. İnsanların barış ve huzur içerisinde yaşayabilmesi çok önemli. Bizim kültürümüz, bizim medeniyetimiz, tarihte verdiğimiz örnekler çok açık bir şekilde buna öncülük edebileceğimizi gösteriyor. Yani önümüzdeki dönemde dünyada barış ve huzurun hakim olabilmesi için bizim mücadele etmemiz lazım. Bunda da Türk dünyasına çok büyük bir rol düşüyor. İnşallah biz yüreklerimizin birlikte attığı gibi kararlarımızı da birlikte vererek, ortak akılla hareket ederek önümüzdeki dönemde güçlü bir duruşu sergileyelim diyoruz. Ve bütün Türk dünyasına sizler aracılığıyla da ben de selam gönderiyorum Türkiye'den. İnşallah birlikte önümüzdeki dönemde hep birlikte güzel çalışmalar yaparız diyorum.
Ben de şu sözlerle sizinle vedalaşmış olayım. Kurban Bayramı'nda konuklar almıştık değişik ülkelerden. Özbekistan'dan da bir katılımcı vardı. Türk dünyasıyla Türkiye'nin ilişkileri 100 yıllık bir kapalı, 100 yıllık bir ne diyelim bir karabasan gibi kopukluk dönemi yaşandı.
Duraksama dönemi.
Sovyet döneminden bahsediyorum esasen. Doğru. Orada tabii neleri kaybettiğimizi ifade etmek açısından Özbekistanlı hanım katılımcı bir hikaye anlatmıştı. Çocukluğu Türkiye'de yaşıyor şimdi. Şöyle demişti, çocukluğumda bir gün birisinin haçtan geleceğini söylediler. Bir köyündeki olaydan bahsediyor. O gün de çok soğuk, çok yağmurlu, çok karlı bir gündü. Ve biz evimizde ne varsa adeta Hazreti Peygamber geliyormuşçasına yollara, halıları, kilimleri yollara döşedik. Tabii bu bize anlamlı, biz bunu anlamakta zorlanabiliriz ama olayın özü şu. yaklaşık 100 yıl sonra o köyden hacca giden ilk insanın dönüşü ya da karşılanışı imiş bu olay. Şimdi çok şükürler olsun Türkiye'de ve bölge ülkelerinde ilişkiler gayet iyi, kapılar açık. Dolayısıyla ilişkiler bu kadar sıcakken, bu kadar güzelken çok hızlı yol almak, çok hızlı mesafeleri kat etmek, daha da kesinlikle iyi somut hocam çalışmalara imza atmak gerekiyor.
Zamanı efendim da çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Tekrar
hocam,
görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum.
Teşekkürler.
Bütün herkese selam ediyorum.
Teşekkürler. TÜRKPA üyesi Balıkesir Milletvekili Sayın Doktor Mustafa Can Bey konuğumuzdu. Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. Tekrar stüdyoya dönersek Ayşe Hocam, son olarak bu zirvenin anlamını sormuştuk. Biraz Sayın Vekilimizle de konuştuk. İsterseniz burada eksik bıraktığınız bir şey varsa onu alalım, ama değilse diğer sorularla da devam edebiliriz.
Tamam. Bu son zirvemizle ilgili aslında neden bu zirvenin çok anlamlı olduğuna dair bir iki tespitte bulunmak lazım. Bir de somut olarak bu zirvede alınan kararlar Türk dünyası ile ilgili. Şimdi birincisi Çolpanata Deklarasyonu. Çolpanata'da gerçekleştirildiği için Türk dünyası entegrasyonuna yönelik deklarasyon.
O Çolpanata deyince ister istemez benim aklıma sizin isminiz de geldi.
Benim
Ayşe
Çolpan
derken bir bağlantı var mı ya da bir ilişki?
Mutlaka vardır.
Ünlü Ayşe Çolpan Kavuncu olunca orta isminiz acaba oradan mı geliyor?
Evet. Ünlü Cedid Hareketi'nin de Orta Asya'da temsilcilerinden olan Çolpan, şair Çolpan var. Abdülhamit Çolpan. Benim adım oradan geliyor. Ailem onun adını koymuş. Ama daha sonra Özbekistan'a gittiğimizde özellikle Özbekistan'da Çolpan isminin çok yaygın olmadığını gördük. Kazakistan ve Kırgızistan'da daha yaygın Çolpan ismi. Erkeklere Çolpan, bayanlara da Çolpanay gibi isimler veriliyor. Dolayısıyla benim ismim alınmasının sebebi Cedid Hareketi. Ama buradaki Çolpan Ata çok daha eski bir Çolpan Ata'ya tekabül edebilir. İkinci olarak somut alınan kararların bir kısmı Keneş'in sekreteryası ile ilgili. Burada önemli bir karar. Yeni genel sekreter olarak Bağdat Amreyev'in, Büyükelçimiz Sayın Bağdat Amreyev'in göreve gelmesi. Yine Ömer Kocaman'ın yardımcı olarak görevine devam etmesi. Ve dönem başkanının Kırgız Cumhurbaşkanı tarafından üstlenilmesi. Bunun yanında Macaristan'ın gözlemci statü kararı alınması. Yine Nazarbayev'in teklifiyle bir kavram kağıdı, Türk dünyası ülkelerinin entegrasyonuna yönelik bir taslak kavramın oluşturulması kararı alındı. Dediğimiz gibi gençlik ve spor üzerine ortak bir beyan ve son olarak da Cengiz Aytmatov'un 90. yıl dönümü kutlamaları hakkında ortak bir beyan ilan edildi. Tabii bütün bu somut kararların yanında bence iki nokta çok önemliydi bu zirve için. Birincisi yeni genel sekreter, çünkü aslında Türk Keneş'in tarihsel olarak kuruluşunda da çok önemli aktif görevler almıştı vakti zamanında. Türkiye Büyükelçiliği yaptı, Orta Doğu uzmanı Sayın Amreyev. Kazakistan'da Başbakan Yardımcılığı yaptı, Orta Doğu Özel Temsilciliği, İran Büyükelçiliği gibi görevlerde İslam İşbirliği Teşkilatı'nda aktif görev aldı. Dolayısıyla onun genel sekreteri olması Türk Keneş'in ileriki dönemlerde çok daha aktif olacağını gösteriyor. İkincisi de tabii Özbekistan'ın iştirak etmesi. Seneler sonra ilk kez Türk Keneş'in Özbekistan'ın katılması. Evet. Özbekistan'ın katılması neden önemli? Şöyle bir durum var. Tabii Türk Keneş'e Türk dünyası ile ilgili bir çatı kuruluş. Ama bu kurumsallaşma bütün Orta Asya devletleri tarafından eşit rağbet görmüyor hepimizin bildiği üzere. Özellikle Türkmenistan ve Özbekistan'ı görmekteyiz burada. Türkmenistan sadece 2010 yılında İstanbul'daki zirveye gözlemci olarak katılmıştı. Özbekistan da bu sene ilk defa katılıyor. Özbekistan'ın katılması şu açıdan önemli. Orta Asya ülkeleri içerisinde aslında merkezi bir konuma sahip Özbekistan. Ve Özbekistan uzun süredir sadece Türkiye değil, genel olarak komşularıyla da iletişimde sıkıntılar yaşayan bir ülkeydi. Yeni Cumhurbaşkanı Şevket Mirzayev ile beraber çok büyük atılımlar ve aslında açılımlar yaşamaya başladı Özbekistan. Hem ekonomik sistemiyle ilgili hem de dış politika anlamında çok büyük atılımlar sağladı. Ve bunun başında da aslında Türkiye ile ilişkileri geliyor uzun yıllardan sonra. Zaten Türk Keneş'in bu zirvesine katılmasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük aslında diplomatik çabası söz konusu. Sadece Keneş değil, bundan birkaç yıl önce önce yine Keneş bünyesinde Ekonomi Bakanları toplantısında da ilk defa Özbekistan Ekonomi Bakanı'nı görüyoruz. Ve bölgesel kuruluş dışında aslında Türkiye ile Özbekistan arasında hem kültürel hem eğitim hem de ekonomik anlamda çok fazla ikili anlaşmalar imzalanıyor son yıllarda. Özellikle üniversiteler arası çok fazla protokollerin imzalandığını görüyoruz. Özbekistan merkezi bir ülke. Orta Asya'nın tam ortasında. Nüfus açısından çok büyük bir potansiyel arz ediyor. Ve aslında tarihsel olarak Orta Asya'nın siyasi merkezi. Evet, bu evet. Anlamda çok kritik. Evet, yani evet. Orta Asya'nın güvenliği için Özbekistan'ın işbirliği şart.
Doğru. Umarız Özbekistan'ın katılımıyla ya da yeniden dönüşüyle birlikte Orta Asya'da daha fazla barışa, huzura da katkı gelir. Ve Türk Keneş'i daha da güçlenir. Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev zirvede çok anlamlı bir duruma işareti. Gerçekten Sayın Nazarbayev de birçok kriz noktasında öne çıkan son derece sağduyulu bir devlet adamı olarak öne çıkıyor. Katkıları değerli bu anlamda. Şöyle bir ifade kullandı konuşmasında. Batı ile Doğu'yu, Güney ile Kuzey'i birleştiren halklarız. Bu büyük bir avantaj dedi Türk dünyası için. Sürekli vurgularız Türk dünyası arasındaki işbirliği. Ama bunu coğrafi anlamda nereye kadar uzanır diye size sorsam.
Ben de yani çok kısaca kapsar aslında Türk dünyası? Evet. Çok kısaca tartışmaya gireyim. Çünkü çok uzun bir uzundur, konu aslında evet Türk dünyası kavramı. Çok tartışmalı. Kaldı ki sosyo mekansal ya da coğrafi anlamda, siyasal coğrafya anlamında da birçok farklı kavramla da çakışıyor aslında. Yani bugün İpek Yolu dediğimizde Orta Asya'yı kapsayan bir ifade. İşte Mavera Ün Nehir dediğimizde Türk dünyasının bir parçasından bahsediyoruz. Türkistan diyoruz, Türk dünyası diyoruz, Avrasya diyoruz. Bunlar aslında yer yer birbiriyle çakışan ifadeler. Evet. Şimdi baktığımızda aslında Türk dünyası çok kısa haliyle derslerimde de ben bu şekilde anlatıyorum. Türkçe konuşan halkların yaşadığı coğrafya.
Güzel.
Şimdi bunu da tarihçilerin kategorileştirmesi üzerinden incelediğimizde çok net olarak karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Türkçe konuşan halklar iki gruba ayrılıyor aslında. Doğu Türklüğü ve Batı Türklüğü olarak. Batı Türklüğü dediğimiz bugün bizim yaşadığımız coğrafya olan Hazar'ın batısındaki Türkler. Dolayısıyla Rumeli Türkleri, Balkan Türkleri, Anadolu Türkleri, Irak, Suriye Türkmenleri, Kıbrıs Türkleri ve Azeriler. Bunlar Hazar'ın batı tarafında kalan Türkçe konuşan halklar olarak ifade ediyoruz. Doğu Türklüğü de Hazar'ın doğusunda kalan Türkler. Bunlar da daha çok Çağatay dil grubu, yani Türk lehçelerinden Çağatay dil grubuna mensup Uygur ve Timur soyundan gelenler. Burada da kimleri görüyoruz? Bugünkü 5 bağımsız Türkistan Cumhuriyetlerini. Tabii burada Türkistan kelimesi devreye giriyor. Baktığımızda işte Doğu Türkistan, Batı Türkistan ve Güney Türkistan'dan oluşan bir Doğu Türklüğü karşımıza çıkıyor. Bu Doğu Türklüğünde de Batı Türkistan bugünkü Sovyetlerden kalan 5 bağımsız Türk Cumhuriyeti. Güney Türkistan, Afganistan bölgesinde yaşayan özellikle Türkçe konuşan halklar. Doğu Türkistan'da hepimizin bildiği gibi Çin sınırlarında yaşayan ve bugünkü Sincan'ın ya da Uygur özerk bölgesi olarak bizim adlandırdığımız Uygur Türklerinden oluşan kesim. Son olarak bir de belki Kuzey Türklüğü dediğimiz özellikle bugün İdil Ural Türkleri olarak adlandırdığımız Rusya Federasyonu içerisinde Türkçe konuşan özerk topluluklar ve özerk cumhuriyetler olarak tanımlamak mümkün. Dolayısıyla Türk dünyası böyle geniş bir kavram. Coğrafi olarak baktığımızda da işte çok klasik. Yani hani ne denir? Yani batıdan işte Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar olan coğrafya. Ama tam anlamıyla sosyo mekansal olarak aslında Türkçe konuşan halkların hocam, yaşadığı
çok,
coğrafya
çok diyebiliriz. İyi özetlediniz gerçekten. Benim zihnimde harita olarak da şekillendi. Aslında bu da baş başına bir konu olabilir. Türk dünyası toplulukları şeklinde. Evet çok yaygın olarak söyleniyor Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk dünyası ama coğrafi olarak çok şekillenmiyor.
Evet.
Bir de tarihsel olarak Türkler gerçekten çok geniş coğrafyalarda hüküm sürmüş topluluklar.
Evet.
Çoğu kez bu hüküm sürme ya da bu kadar geniş coğrafyaları yönetme bile unutuluyor. İki örnek vereyim. Bir ara Mısır kraliyet ailesinden birisi bir televizyon programında konuşuyordu. Gayet güzel Türkçe konuşuyor. İzleyicilerden biri şaşkınlıkla sordu. Dedi ki ya siz Türkçeyi nerede öğrendiniz? Beyefendi dedi ki ben kraliyet ailesindenim. Kraliyet 1950'lerde galiba yıkılıyor. 1950'lerde yıkılıncaya kadar saraydaki dilimiz Türkçeydi. Çünkü Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunları esasen oradan bir gelenek. Keza geçen haftalarda Hindistan üzerine bir program yaptım. Doktor Umayr Anas'la. Hı hı. Ben de Hindistan üzerine geçen hafta bir yazı yazdım. Orada bir şey daha fark ettik ki biz 600 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğunu çok iyi biliyoruz ama Hindistan'a da 700 yıl boyunca Türk kökenli topluluklar, Çağatay Türkleri, belki tabii, sizin Doğu Türkleri dediğiniz Çağatay Türkleri, Babürşah, oğlu Cihangirşah, onlar yönetiyorlar. Hı hı. Ama ortalama bir insanımız herhalde bu bilgilerden çok yoksundur. Bu anlamda herhalde Türk dünyası üzerine daha fazla bilgilendirme yapmamız gerekiyor.
Zaten hocam şöyle bir şey var. Yani İslam'ın yükseliş dönemi dediğimiz Avrupa için karanlık çağ, aslında bizim aydınlanmamız olan orta çağ dönemi. İslam medeniyetinin yükseldiği bütün bir Asya coğrafyasında Türk yöneticiler hakim.
Evet.
Ha, bu demek değildir ki yani her yer Türkleşti. Hayır, böyle bir emperyalist öngörümüz de yoktu bizim.
Kesinlikle,
kültürel
tabii
olarak
ki
ve siyasi olarak. Ama gerçekten tarihi izler bırakan bir mirasın devamıyız aslında biz.
Tam tersine Hindistan örneğinde, örneğin Hindistan'ın bugün nüfusunun, ya da şöyle söyleyelim, 200 milyon Müslüman nüfusu var. Endonezya'dan sonra ikinci Müslüman nüfusun olduğu ülke. Hı hı. Fakat Hindistan'ın, az önce de ifade ettik, İslami geçmişi unutulmuş durumda. Hı hı. Aslında oradaki Türk kökenli geçmiş unutulmuş durumda. Bunun unutulması, yani Türk kökenli geçmişin unutulması, aynı zamanda İslami kökenlerin de unutulması demek. Hı hı. Hı hı. Dolayısıyla burada dediğiniz gibi emperyalist bir vurguya değil, bir fakte, bir olaya, olguya işaret ediyoruz. Hı hı. Hocam, süremizin de sonuna yaklaşıyor. Eminim çok söyleyeceğiniz şeyler kalmıştır notlarınızda. İsterseniz o notları ben bir şey söylemeden alayım. Ben sorarsam notlarınızı engellemiş olurum.
Tamam.
Notlarınızı hızlıca özetlerseniz ağır ağır programımızı
aslında
da kapatalım.
Aslında şöyle, yani çok az bir kısım kaldı. Söylemek istediğim, belki hani bana da sorsaydın son bir mesaj dinleyicilerimize diye. Ben şunun üzerinde biraz önce Sayın Vekilimizle de konuşmalarınızdan hareketle şunun üzerinde biraz durmak istiyordum. Yani bundan sonra Türk dünyasıyla ilişkiler ya da Türkiye'nin yapması gerekenler. Tabii bunu düşününce de öncelikle bugüne kadar ne yapıldı ve buralarda nasıl hatalar vardı? Tabii bu çok uzun bir tartışma. Ama çok kısa maddelerle belki ben şöyle özetlemeye uygun buluyorum. Sizin belirttiğiniz gibi ideolojik olarak işte Türkçülük üzerinden hareket ediyoruz. İslamcılık üzerinden, ama hemen herkes böyle bir ne denir, ön yargı, tepkisellik, gardını alıyor. Çünkü bu ifadeler ve bu fikir akımları Türkiye'de belli ideolojik grupların hegemonyası altında inşa edilmiş kavramlar. Türkçülük için de aynı şey geçerli. Türk dünyası dediğimizde o yüzden çoğu zaman, çoğu kesim tarafından işte pejoratif bir anlamda faşizmle birleştirilen bir ırkçılık. Evet. Aslında öyle değil. Yani biraz bu ideolojik ön yargılardan arındığımızda, dediğiniz gibi, Türkiye'nin tarihsel ve jeopolitik koşulları aslında farklı coğrafyalarla, farklı toplumsal gruplarla bir arada işbirliği içerisinde yaşamasını gerektiriyor. Burada da başarıya ulaşmak için bence birinci önceliğimiz gerçeklikleri çıplak haliyle kabul etmek. Hı. Yani Türk dünyasındaki gerçeklikleri hayal dünyamızdan ürettiğimiz bir mit üzerine inşa etmemeliyiz.
Evet, doğru, evet.
Orta Doğu ya da İslam coğrafyası içinde. Şimdi Türkiye'nin kuruluşu biraz ulus devlet süreci, bir Orta Asya mitiyle ilerledi. Bunun üzerine 90'larda biz bir Orta Asya'ya ulaştık ve şey dedik, bu bizim bildiğimiz Orta Asya değil. Şimdi gerçekliği kendi kafamızdaki üretilmiş mitlerle sorguladık. Bu büyük bir hataydı. Bence birinci yapmamız gereken bu anlamda bölgesel çalışmaları hem akademik hem de kurumsal anlamda geliştirip o bölgeleri içeriden iyi tanımak. İkincisi, işbirlikleri çerçevesinde ülkeler arasında real politiğin önceliklerini kabul etmek. Yani her ülkenin real politiği kendi önceliğinde farklı konuları gerektiriyor. Dolayısıyla herkesin birbirine saygılı olması gerekiyor bu anlamda. İşte bir ülkenin önceliği diğer Türk cumhuriyetlerinin hepsinin önceliği olmak zorunda değil. Böyle bir şey de imkansız. Dolayısıyla çok hegemonik doğru olarak bir baskı,
çünkü
bir
ülkeler,
yaptırım
tabii.
Tabii
ki ülkelerin tarihi backgroundları farklı, yaşadıkları
aynen
farklı.
Öyle.
Geçmişi farklı.
Tabii.
Yani her ülkenin gerçekten toplumsal koşulları çok farklı olduğu için bir toplumsal koşulu diğerine empoze etmek, hı-hı, ya da veri kabul ederek beklentiye girmek çok yanlış.
Tabii yani ikili insan ilişkilerinde bile biz çoğu zaman şey deriz, birbirimizin önceliklerine saygılı olalım. Bu ülkeler arasında da söz konusu. Yani işte vay efendim, Türkiye'nin önceliğine işte Kazakistan öncelik vermiyor. Bu ne biçim bir Türk dünyası bilince? Hayır, öyle değil.
Evet.
Biz de Kazakistan'ın birçok önceliğine öncelik veremiyoruz kendi real politiğimiz içinde. Dolayısıyla bu konularda hassas davranmak gerekiyor. Üçüncü bir önemli nokta da yine Sayın Nazarbayev'in söylediği kurumlar arasında sadeleşme meselesi. Bence en önemli noktalardan biri bu. Türk dünyasında büyük bir heyecanla milyonlarca kurum kuruldu bir anda. Ama bunların eş güdümü, koordinasyonu ve faaliyet alanları aslında her biri kendi kurumsal olarak bir iktidar alanı inşa etmeye çalıştı. Dolayısıyla bunlar arasında bir koordinasyon için sadeleşmeye gitmek lazım. Türk Keneşi bu anlamda çok güzel bir örnek bizim açımızdan. Çatı kuruluşu olarak bütün bu faaliyetleri bir araya getirebiliyor. Ve son bir nokta benim açımdan önemli olan bu uluslararası ilişkilerde high politics, low politics dediğimiz konular vardır. İşte enerji, ekonomi, siyasi işbirlikleri. Ama bunun dışında low politics dediğimiz işte çevre sorunları, toplumsal cinsiyet, çocuk işçiliği gibi daha toplumsal konular hızla Türk dünyasında bu low politics alanlarında işbirliğine kurumsal anlamda gitmek gerekiyor ve Türk genişliğinde buna öncülük etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Son mesajlarım da bunlar olsun hocam.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok aydınlatıcı bir program oldu. Ben de kapanırken şunlara bir kez daha işaret edeyim. Türkiye hep söylediğimiz gibi, vurguladığımız gibi tipik bir ulus devlet değil. Ya da dünyanın herhangi bir yerinde ulusal kültürel sınırları, medeniyet sınırları ulusal sınırların bittiği yerde biten bir ülke değil. Biz bir Avrupa ülkesiyiz. Biz bir Asya ülkesiyiz, biz bir Orta Doğu ülkesiyiz. Dolayısıyla devlet yöneticilerimiz, siyasetçilerimiz, bürokratlarımız, aydınlarımız, yazarlarımız herhangi bir görüşe yakın olabilirler. Kendilerini daha milliyetçi hissedebilirler. Bu son derece doğaldır. Kendilerini daha muhafazakar ya da İslamcı hissedebilirler. Bu da son derece meşru ve doğaldır. Keza kendilerini son derece batıcı ve seküler hissedebilirler. Bu da o diğerleri kadar doğaldır. Ama karar vericilere düşen ya da bu pozisyondaki her birimize düşen devletimiz açısından, milletimiz açısından böyle bir pozisyonunu düşünerek ilişkileri geliştirmektir. Dolayısıyla son derece seküler bir yöneticimiz çok doğal olarak Türk dünyasıyla ilişkileri geliştirmeyi düşünmeli. İslam dünyasına İslam dünyasıyla ilişkileri geliştirmeyi de düşünmeli.
Tabii.
Tersi de doğru. Milliyetçi ya da İslamcı ya da muhafazakar, dindar yöneticilerimiz de kavramlar, gereksiz aslında tanımlamalar, nasıl tanımlarsa tanımlansın, Türkiye'nin jeopolitiğinin bunun zorunlu kıldığını düşünerek bu ilişkileri mutlaka geliştirmeyi düşünmeliyiz. Bireysel tercihlerimiz, bireysel görüşlerimiz saygındır, değerlidir ama devlete, topluma dair bir politika geliştirdiğimizde bu politikaları hep birlikte düşünmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri Türk dünyasının alternatif değil, Türk dünyası ile ilişkileri İslam dünyasının alternatif değil, İslam dünyası ile ilişkilerini geliştirmek de diğerlerinin alternatif olmadığı gibi bütün bunları aynı anda geliştirmek bence her birimize düşen bir ödev diyerek tamamlamış olalım. Umarız bir sonraki zirve çok daha güçlü bir şekilde yapılır ve altı doldurulur sizin işaret ettiğiniz konular çerçevesinde ve daha ilerleyen bir işbirliğiyle yoluna devam eder. Evet değerli dinleyiciler, bir Çeşme Cihan programının daha sonuna geldik. Gelecek programlarımızdan haberdar olmak için bizi Çeşme Cihan TR Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Ayrıca Kudret Bulbul trt@gmail.com adresine mail göndererek görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Çeşmi Cihan.